Bize böyle öğretildi. Herkesin bir nasibi vardır. Herkes nasibi kadar arar, nasibi kadar sorar. Belki nasibidir arayan sahibini, o da bilinmez ama insan nasibi kadardır. Nasip ise ancak himmet kadar. Himmet yani ufuk, yani yöneliş, yani meyil nedir? Nedir gönlümüze koyduğumuz, içimizdeki neyin gayretidir? Bunu anlamak için bir yol vardır ki hiç şaşmamış. Hani zaman olur ya yüreğin göğün görünenini aşmış. O zaman kulak kesil, neyi fısıldıyor için kulağına? Hangi isteği katıp gönderiyorsun dua burağına? Ne zaman ellerin açılır herkesten kesilerek, ne zaman yüreğin coşar kaydı zamanı silerek, o zaman işte himmetinin belirdiği vaktindir. O zaman işte aynada beliren hakiki suretindir. Bak ve tanı kendini, neyin peşindesin, nesin sen, nedir nasibin, çünkü ancak nasibin kadarsın sen. O yüzden ne dilediğine çok dikkat edeceksin. Çünkü nasibimiz duamız kadar ancak, bileceksin. Nasibimiz elimizi kaldırıp söyleyebildiğimizdir. Kalbimizi yöneltebildiğimiz ya da sevebildiğimiz, yoluna gittiğimiz, uğraştığımız, gayret ettiğimiz, kederimiz, üzüntümüz, hazzımız, sevgimiz, sermayeyi uğruna harcadığımız, işte oyuz biz. Tutup kendine harcadığımız her şey ya da, ne kaynatır kanımızı, gönül neyi umursamada? Ne indirir kalbimize bir sancı ki inceden inceye, derimiz yumuşar, kadife olur acaba hangi heceye? Dikkat etmelidir derdimize ve dert ettiğimize. Bir de şuna ki her baktığımızda fark ettiğimize. Ne fark ettiriliyor bize, orayı da atlamamalı. Neye perdeli gözümüz, alamayız hangi malı? O yüzden neye baktığına çok dikkat edeceksin. Hep güzeli arayacak gözün, gözünle ereceksin. Ne olacaksa gözünle olacak, göz kalbin penceresi. Oradan çalınırsa çalınır, kalp gözünün sürmesi. Ya da oradan gelir yapışır bir çapak ki, kör eder. Kasteder ruhunun iffetine, al sana sonsuz keder. Gözüne öyle sahip olacaksın ki, hiç aramayacak. Bulacak maksudu anında, hiç adres sormayacak. Ayarı görmez olacak. Evet mümkün görmemek. Mümkün gözün terbiyesi. Bakışları gemlemek. Şu kadar ki hep dualı nazarlara muhatap olacak. Hep onlarla olacak. Onlarla düşüp kalkacak. Alışacak görmeye. Sadece görmek için bakacak. Gaflet uzak olacak bakışından. Baktığına akacak. Kutlu nazarların arasına girecek. Nazar edecek, baktığını eğer nasibi varsa dostlara yar edecek. Evet, nazar dosttan gelir, dost eder, dost kılar. Bakışı nazar edecek onlardır, dost ile dostlar. O yüzden kimle dost olduğuna dikkat edeceksin. Kimin aynasında görünür suretin, bileceksin. Vaktin kimlerle geçiyor, sen kimlerin yarisin. Var mı muhabbetine, var mı dostluğuna varisin? Yoksa çıkar paydasına buluştukların mı tek kârın? Sağlamada hangisi kalır? Hadi diyelim iflas ettin yarın. Kabrine gelecek olanı seç. Arkadaş dediğin öyle olur. Mahşerde elinden tutar da seninle birlikte haşrolur. Sensiz geçmez öteye. Der ki dostumla beraber. Dostumla ancak kabulümdür vereceğiniz her haber. Böyle dostların derdine düşeceksin. Arayacaksın. Rüyalarını görecek. Her yerde yollarını soracaksın. Açacaksın ellerini, Rabbim göster diyeceksin. Dostlarının yolu nereden geçer diye inleyeceksin. Derdine düşeceksin, tutup elinden götürecek olanın. Kalbi Allah diyenin, kalbi kabı aşk ve hizmet ile dolanın. Gecelere yazılacaksın, kaydını melekler tutacak. Kalbin sevginin kaynağından beslenerek atacak. O yüzden ne dilediğine çok dikkat edeceksin. Çünkü nasibimiz duamız kadar ancak, bileceksin. Nasibimiz elimizi kaldırıp söyleyebildiğimizdir. Kalbimizi yöneltebildiğimiz ya da sevebildiğimiz, yoluna gittiğimiz, uğraştığımız, gayret ettiğimiz, yoluna, işine dost olduğumuz, dost edildiğimiz, bakışlarımızın hedefi, gördüğümüz, nazar ettiğimiz, bunlara dikkat edeceksin, meşakkatsiz gitmek dilersen, hani su gibi akan, zahmetsiz, telaşsız, kolayca, zoru olmayan yürüyüşler dilersen, yormayan, tutup elinden götürülmeler, alınıp sevk edilmeler, çağrılmalar dilersen, ansızın, apansız, umarsız, bir gece vaktinde yitip gitmeler dilersen içten, ışıltılı bir Taif'tan kayıp gitmeler, ta fecre kadar, sonra açılsın dilersen gözlerin, aydınlık bir sabaha ki, sesin ve duruşun sabaha dipdiri bir sabahlık katar. Evet efendim, genç zamanından hepinize merhabalar. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzerinize olsun. Yine bir çarşamba günü saat 19'da 20 arasında sizlerle beraber olmak için buradayız. Bugün bir stüdyo konuğumuz var. Daha doğrusu iki tane stüdyo konuğumuz var. Bunlardan bir tanesiyle bundan sonra sürekli beraber olacağız. Salih Yüz Genç kardeşimizle. Salih'im hoş geldin.
Hoş bulduk abi.
Teşekkür Salih kendisi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi. Artık medyaya, bu tür mecralara ısınma aşamasında. İnşallah bu sene bundan sonra bizimle beraber olacak. Programlarımıza beraber yapmaya gayret edeceğiz. Kendisine şimdiden Allah'tan muvaffakiyetler diliyoruz.
Eyvallah diyoruz abi biz de. Allah razı olsun.
Diğer konuğumuz da Alaaddin Serhan Yaman kardeşimiz. Alaaddin Serhan Yaman özellikle ikinci bölümde sosyal medya üzerine konuşacağız. Uluslararası Genç Derneği'nde sekreter yardımcısı olarak çalışıyor Alaaddin Serhan Yaman. O da hukuk fakültesi öğrencisi. Sorumlu Sosyal Medya Seferberliği diye bir projenin sekreterliğini yürütüyor. İlk ayağını geçenlerde Ankara'da düzenlediler. Biz de iştirak ettik. Şimdi de önlerinde bir Denizli seferi var. Daha sonra bir Konya seferi var. Onunla ilgili Alaaddin Serhan Yaman'dan bilgiler alıp projenin mahiyeti konusunda da kendisinden istirhamda bulunacağız. Efendim programımız genç zamanı olunca tabii gençlerle beraber olmak, gençlerin yaptığı bir program olmak. Çünkü biz artık 40'ı geçtik gidiyoruz. Ama 20'li yaşlardaki arkadaşlarımız burada olsunlar. Onların gündeme bakışı, onların bu konulardaki sözlerinin mikrofonlar vasıtasıyla sizlere ulaşması hepimizin dileğidir. Diğer türlü adı genç, tadı genç olsa bile adı da genç olan, tadı da genç olan, yağdı da genç olan bir program yapalım istiyoruz. Bundan sonraki programlarımızda bir gündem analiziyle başlayalım diye de arzu ettik. Salih kardeşimiz İletişim Fakültesi öğrencisi olduğu için muhtemelen bundan sonraki süreçte bize araştırmalar yapıp gündemin, o haftanın gençlere ilişkin haberlerini getirecek. Onunla ilgili burada mümkün olduğu kadar kısa ve öz analizler yapmaya gayret edeceğiz. Evet Salih'im, bugün bize takdim edebileceğin, sunabileceğin bir haber var mı?
Birleşmiş Milletler'in bir raporu var abi. Geçtiğimiz hafta yayınlandı. Genç Türkler mutsuz şeklinde haber sitelerine ve gazetelere düştü şu anda. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından her yıl yayımlanan Dünya Nüfusunun Durumu raporu. Bu sene 19 milyonu Türkiye'de olan dünya üzerindeki toplam 1.8 milyar gence odaklandı. Rapora göre dünya nüfusunun %25'i 10-24 yaş arasında. Gençler %90'ı az gelişmiş ülkelerde yaşıyor. Dünyada 500 milyondan fazla genç 2 doların altında çalışıyor. Dünya genelinde her gün 18 yaş altı 39 bin çocuk gelin oluyor. Gelişmekte olan ülkelerde gençlerin %60'ının işsiz olduğu tespit edildi.
İsterseniz şey gidelim Salih'im, adım adım gidelim. Önce çalışmasıyla ilgili gençlerin bir rakam var değil mi?
Evet.
Kaç doların altında bir gelirle çalışıyorlarmış? Günlük
2 doların altında.
Günlük 2 dolar. Yani takriben 4-5 milyon liraya günlük bir maişetle çalışan gençler. Ne kadar genç bu şekilde çalışıyormuş?
500 milyondan fazla genç şu an böyle oldu, tespit edilmiş.
Evet, şimdi gençlerin çalışması birinci konu. Başka hangi konular var?
Diğer bir konu 18 yaş altı 39 bin çocuk gelin oluyor. Dünya
39 bin çocuk gelin oluyor.
Evet. Gelişmekte olan ülkelerde gençlerin %60'ının işsiz olduğu tespit edilmiş. Türkiye'de ise 76.6 milyonluk nüfusunun 4'te 1'ini oluşturan gençlerle Avrupa'nın en genç nüfusu ülkesi. Türkiye şu an Avrupa'nın en genç nüfusu ülkesi.
Yani takriben 17 milyon nüfusumuzun 17 milyonu genç. Bu da çok ciddi bir rakam. %60 civarında işsizlik acaba bizim ülkemiz için de geçerli mi? Bizdeki işsizlikle ilgili bir rakam yok herhalde, değil mi?
Bizde şu an işsizlikle alakalı belli bir rakam yok ama hani genel verilerde yaklaşık 7-8 milyon civarı.
Evet, ben de öyle biliyorum. Çünkü normalde %10 civarında Türkiye'deki işsizlik ama genç nüfus söz konusu olduğunda bu %50'lere 60'lara çıkabiliyor. Dolayısıyla 17 milyon da muhtemelen dediğiniz gibi 7-8 milyonu genç nüfus işsiz Türkiye'de de. Şimdi tabii bu tür raporların, analizlerin hani merceği nereye çevirdiği de çok önemli. Ben onu özellikle konu başlıklarını sormaya çalıştım ki bir tanesi işsizlik, bir tanesi genç nüfusun evliliği. Zannediyorum cinsellikle ilgili konular da var değil mi? Onlar da araştırmaya konu edilmiş. Orada evet. Ne tür rakamlar var?
Her 4 kadından biri kadın üreme organının ismini bilmiyor şu an gençler üzerinde yapılan araştırmada. 15-24 yaş arası her 10 gençten yalnızca biri AIDS konusunda doğru bilgiye sahip. AIDS konusunda bir bilinçsizlik olduğu tespit edilmiş. 10 gençten 4'ü bebeğin geliştiği organı doğru olarak biliyor. Yani ve her gençten biri tek bir cinsel ilişkiyle gebelik oluşmayacağını düşünüyor.
Evet. Şimdi tabii bu tür araştırmaların şöyle bir tarafı var. Genelde sorduğunuz soru sizi ifşa eden, ortaya koyan, ne tür bir sonuca ulaşmak gerektiği noktasında muhatabınızı da yönlendiren aslında sorular oluyor. İşsizlik, cinsellik, bunun dışında bir de hayata bakışla ilgili sanki rakamlar vardı. Bir de onları okuyalım.
Yaşam diye bir konu başlığı yapmışlar. Gençlerin 3/2 mutlu olduğunu ve her 10 gençten biri mutsuz olduğunu belirtmiş.
Evet.
Zaten haberin ve konunun başlığı da buydu. 15-24 yaş arası her 5 gençten biri iş aradığı halde bulamıyor.
Evet, bu da mutsuzlukla mı ilişkilendirilmiş?
Evet.
Şimdi burada tabii haberin sunuluş biçimi de aslında bir tarafından belki söz konusu edilmeye layık bir şey. Çünkü elinizde bir takım veriler var. Hangisini niye çıkartmak istediğinize dair bir habercilik refleksiyle davranıyorsunuz ama o habercilik refleksinin de neyin belirlediği ayrıca efendim belki incelenmesi gerekir. Buna biz medya okuryazarlığı diyoruz. Burada genç Türkler mutsuz diye bir haber yaptığınız zaman sonuçta o bütün raporun aslında bu ana fikri besleyecek şekilde kurgulanmasını da aslında zeminini hazırlamış oluyorsunuz. Genç Türkler ne kadar mutsuz ve hakikaten gençlik meseleleri, cinsellik, işte yaşamdan mutsuzluk ve işsizlik gibi 3 alana mı sadece sıkıştırılabilecek bir şey? Raporun Türkiye ayağını kim düzenlemiş veya Türkiye ayağında katkıda bulunan bir şey var mı?
Türkiye ayağında şöyle bir şey var. 23 yaşındaki İrem Tümer, Women Deliver Gençlik Lideri ve Avrupa Gençlik Parlamentosu üyesi. Raporun yayımlanmasında katkıda bulunmuş İrem Tümer. Dünya genelindeki gençlerin iyi eğitimi, iyi sağlık imkanı ve güvenilir hükümetli hayatlarının değişeceğine inandığını söylüyormuş.
Şimdi buradaki tabii bu arkadaşımızın kim olduğunu bilmiyoruz ama
evet.
Bu tür anketlerin ya da araştırmaların, analizlerin aslında ortaya koyduğu şöyle bir tablo var. Biz bir gençlik politikası ya da bir gençlik okumasıyla aslında bu tür analizlere girişiyoruz. Ortaya çıkan muhtemelen araştırma da bizim o verilerimizi teyit edecek şekilde oluyor, ilginç bir şekilde. Yani bu araştırmanın mantığı üzerine değil, genel olarak bütün o araştırmalar üzerinde belki bunda bir araştırma kritiği olarak ortaya koyabiliriz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Gençler hangi alanlarda mutsuz olabilirler? Hangi alanlarda onlara ilişkin bir araştırma yapmamız gerekir? İşsizlik bu kısmen anlaşılabilir bir şeydir. Cinsel sağlık, bunu bir soru işareti koymamız lazım. Böyle o tür problemler olmadığını söylemek istemiyorum. Ama AIDS konusunda bilgi sahibi olmaları ya da cinsel üreme organının ismini bilip bilmemeleri konusu o cinsel bilinç, farkındalık tarzındaki konular, kavramlar aslında belli bir hayat tarzından neşet eden bilgiler aslında. Yani siz belli bir hayat tarzını olumluyorsunuz. O serbest ilişkileri, işte birbiriyle insanların çok rahat, belki gayrimeşru addedilmeyecek bir hayat tarzı içerisinde yaşamalarına alan açıyorsunuz. Sonra sonuçları üzerinden bir araştırma ortaya koyuyorsunuz. Sonuçları üzerinden bir analiz yapmaya başlıyorsunuz. Ona giden o tür bir ilişki tarzını AIDS'i ortaya çıkartan ya da işte bu tür gençler arasındaki serbest ilişkilerin yaygınlaşmasına engel olan bir hayat tarzından yola çıkmak gibi bir derdiniz yok. Bunun tam tersi gençlerin özgürlüklerinin kısıtlanması olarak algılıyorsunuz. Bu anlamda da cidden bu araştırmaların mantığının da ben sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Ama verileri de yatsımamak gerekiyor. Sonuçta buradaki bir araştırma her anlamda bize söylediğiyle söylemediğiyle bir şeyler söylüyor. Bu anlamda analize de hak ediyor diye düşünüyorum. Gençlerle ilgili bu tür araştırmaları yapan kesimlerin özellikle tabii yapmış oldukları faaliyetlerin, araştırmaların her türlü bağlamda da değerlendirilmesi, yani genel bir sorguya tabi tutulması da belki söz konusu olabilir. Yani bu Avrupa Birliği politikaları özellikle gençlere yönelik politikalar bizim şimdiye kadar hep sağduyuyla ya da iyi niyetle çok bakamayacağımız, çünkü hep belli bazı konulara odaklanmış araştırmalar olduğu için sonuçta bu tür bir kuşkulu yaklaşımı da hak ediyorlar diye düşünebiliriz. Başka ne haberimiz var Salih'cim?
Sosyal medya ile alakalı haberlerimiz var. Sosyal medya gençleri kimlik krizine sokuyor şeklinde haber sitelerinde böyle bir haber var. NTV, MSNBC'de şöyle bir haber var. Sosyal paylaşım sitelerinden başkalarının hayatlarını takip edenlerin bunalıma girdikleri belirlendi. Twitter, Facebook nedeniyle kimlik krizine giren gençlerin olduğu belirlenmiş araştırmalara göre. Araştırmayı Kalfaks Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Osman Engin hazırlamış. Göteborg Üniversitesi'nden bir grubun 1000 kişi üzerinde sosyal paylaşım siteleri konusunda yaptığı ankete göre belirlenmiş bu. Başkalarının hayatlarını Facebook üzerinden takip eden internet kullanıcıları bunları kendi hayatlarıyla kıyasladıktan sonra bunalıma giriyor.
Evet, bu biraz sanki eski bir haber gibi ama şöyle bir şey söyleyeyim ben. 1000 kadar genç üzerine yapılan bu araştırma bugün de hala güncelliğini muhtemelen koruyordur. Bu bize haber eski bile olsa yeni bir şey olarak takdim edebileceğimiz bir şey. Çünkü gerçekten gençlerin sosyal medya ile ilişkileri hep konuşmamız, hatta hep gündemde tutmamız gereken bir nokta. Nitekim bununla ilgili Alaaddin Serhan Yaman kardeşimiz, ki stüdyo konuğumuz bugün. İkinci bölümde onunla bu işi derinlemesine analiz etmeye çalışacağız. Acaba neden gençler kimlik krizine giriyor olabilirler sosyal medyada? Çünkü sosyal medyanın bize normal kendi kimliğimizin dışında ayrı bir kimlik verdiğini, bir hani şizofrenik kişilik gibi bir sanal kimlik oluşturduğunu ve kendi arzu ettiğimiz, istediğimiz ya da bu şekilde insanların bizi görmesini istediği şekilde oluşturduğumuz bir kimliğimiz oluyor. O kimliğimizin gerçek kimliğimizle arasındaki açı farkı da belki zamanla bir tür yabancılaşma duygusu da oluşturabiliyor. Sosyal medya ile ilgili senin de var değil mi Facebook hesabın falan?
Tabii, kullanıyoruz.
Twitter hesabın da var.
Twitter'da var.
Evet. Ne kadar sıklıkla girip çıkıyorsun oralara? Her gün bir kere kontrol ediyorsundur
tabii,
muhtemelen.
Sabah zaten uyandığımızda ve akşam yatarken son bir güncelleme yaparız. Son görülme olur. Yani WhatsApp'ta kullanıyoruz.
Virt gibi yani. Evet. Sabah yüzümüzü yıkamadan belki hemen cep telefonunu açıp acaba ne oldu, ne görüldü? Neyin haberini bekliyoruz biz acaba? Ben de kendim de çok böyle takılıyorum oralara da. Biz acaba neyin haberini bekliyoruz oralardan?
Yani ben şöyle düşünüyorum abi. Bir gösteri toplumunda yaşıyoruz gerçekten. Hani iletişimde de böyle geçiyor zaten. Siz de biliyorsunuz. Bu gösteri toplumunda her şey artık gösterişe bağımlı olmuş. Yani yaptığın, gittiğin yer, işte check-in diyorlar artık. Gittiğiniz yeri bildiriyorsunuz. Arkadaşlarınız görüyor, beğeniyor.
Yediğiniz yemeği fotoğrafını çekiyorsunuz yemeden önce.
Bunlar artık çok normalleşti ve maalesef eleştirenler de bu furyaya dahil oldu. O yüzden çok eleştiriye de ben şey yapmıyorum artık, olumlu bakmıyorum. Çünkü eleştiren insanlarda da görüyorum bu hataları. Çünkü herkes yapınca herhalde daha meşhur hale geliyor.
Evet, şimdi tabii sosyal medya nasıl daha belki mecralar radyo, televizyon, hani klasik mecralar olarak addedebileceğimiz mecralar nasıl kendilerine ait bir bağımlılık, bir tüketici kitlesi oluşturduysa, sosyal medyada kendine ait bir hem izleyici profili oluşturdu hem de bir bağımlılık oluşturdu. Şu an en üstte o gözüküyor. Muhtemelen bunun araçları da değişecek. Şimdi diyelim bugün Facebook'tur, yarın Twitter'dır, yarın efendim şeydir. Başka hangi platformlar?
Instagram var
mesela. Evet. Bu tür insanların birbirleriyle ilgili paylaşımlarda bulunduğu ortamlar, mecralar belki farklılaşacak, çeşitlenecek, zenginleşecek. Şimdi yeni bir programdan bahsediyorlar mesela. Fotoğrafınızı gönderiyorsunuz. Karşı taraf kaç saniye görmesini istiyorsa o kadar efendim duruyor program. Ya da bu ilginç bir şey yani. İşte 5 saniye ancak görsün diyorsunuz. Gönderdiğiniz bir fotoğrafı ya da videoyu ancak 5 saniye kadar o fotoğraf ya da video orada duruyor. Daha sonra kendisini yok ediyor. Ben bunu bir yerde anlatmıştım gençlerin bulunduğu bir ortamda. Hocam artık yok edemiyor. Onun görüntüsü de alınabiliyor tarzında. Tabii bu tür programlar yeni özelliklerle çıktıkça onu kırmak ya da bir şekilde onun o artı avantajını daha farklı bir şekilde kullanmak noktasındaki çabalar da hiç bitmeyecek. Bu çok hızlı bir yarış. Zaten belki de gençlerin enerjisini cezbeden de bu oradaki o hız ve değişim dinamiği aslında. Bu da mesela özellikle ilginç bir şeydir. Üzerinde durulması gereken bir şeydir. Gençlikle ilgili çalışma yapan, gençlikle ilgili faaliyetlerde bulunan, sözümüz ve sesimiz gençler tarafından duyulsun isteyenler bu değişimi, dinamiği ve hızı, o efendim enerjiyi, heyecanı kesinlikle atlamamaları gerekiyor. Yaptıkları çalışmalarda bu enerjiyi, bu dinamizmi bir şekilde yansıtacak böyle hareketli bir görünüm sergilemeleri gerekiyor. İçlerinden gelen bir coşkuyla bu işe katılmaları gerekiyor. Çünkü öbür tarafın, yani bu tür sosyal medya ortamlarının cezbeden tarafı o hızdır, o dinamizmdir. Oradaki hep farklılık beklentisidir. Yani orada her şey her an değişebilir. Bu böyle olunca da gençleri bu cezbediyor. Dolayısıyla ben işte kutlu mesajı iletiyorum, bizim Allah ve Resulüne ait sözlerimiz var, gelsin duysun bunu gençler diyenler en az sosyal medya kadar, en az efendim oradaki mecralar kadar renkli, çeşitli ve dinamik olmak durumundalar. İşte biz de şov dünyasında şovmen mi olalım? Hayır. Sözümüzü, sesimizi çeşitlendirelim. Dün gibi olmayalım. Dün dünle gitti. Bugüne ait sözler söyleyelim. Bu da Mevlana'nın çok meşhur bir sözüdür zaten. Dolayısıyla sosyal medya üzerinde de yapılan tabii eleştirileri bu anlamda daha yapıcı eleştiriler olarak almakta fayda var. Kullanmayanı da suçlamayalım Salih'cim.
Evet.
Yani ben hiç girmiyorum, takılmıyorum, bakmıyorum, etmiyorum diyene diyecek bir şey yok. Maşallah demek lazım hatta. Mübarek olsun demek lazım. Ama gençlerin de maalesef orada bulunduklarını, orada durduklarını hiçbir zaman için atlamamak gerekiyor. Bu haber, yani Göteborg Üniversitesi'nden bir grubun 1000 kişi üzerinde sosyal paylaşım siteleri konusunda yaptığı anket, insanların tabii gençlerin özellikle izleyici olarak başkalarının hayatlarındaki o meraklarını, bir tür kuşkuculuğa dayanan o bakışlarının aslında çok sağlıklı olmadığını, bu kendi hayatlarıyla bunları kıyasladıklarında bir tür bunalıma girdiklerini ifade ediyor. Yani insanlar orada çünkü mesela yemek yiyorlar, dostlarıyla hep gülüşlerini, kimse ağlayışını, orada efendim sıkıntılı bir durumunu çok böyle paylaşmıyor. Ya da paylaşsa da bunu, şimdi çok ilginç, ironik bir şey yani. Siz bir şey paylaşıyorsunuz, çok acı bir haber. Altta bundan hoşlandı, bunu like etti diye bir yorum var. Yani bunu çok kederli hissetti, bu acını paylaşıyor tarzında bir şey yok. Yani oradaki mantık da aslında ilginç. Yani hep sizin hoşlanacağınız, fun dedikleri o eğlence içerisinde olacağınız ortamların aslında aktarıldığı bir şey. Zaten kurucusunun da, yani çok amiyane bir ifade olacak ama, kız arkadaş bulmak için ortaya koyduğu bir şey Facebook.
Evet.
Yani bu anlamda sosyal medyanın niyetini de sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü biz niyetsiz hiçbir şeyin makbul olmadığını düşünüyoruz. Niyet konusunda da bu tür sosyal medya platformları çok masum değiller. İnsanları daha fazla günaha, daha fazla efendim sapkınlığa, daha fazla birbirleri hakkında bu tür namahrem ya da mahremiyeti zedeleyici ortamlara sürüklediklerini söylemek mümkün. İkinci bölümde farklı bir konuğumuzla, Alaaddin Serhan Yaman'la konuşalım. Var mı ekleyeceğimiz bir şey
Sadece. Son olarak şöyle bir şey ekleyelim isterseniz abi. Ölçü olarak kendimize niye belirleyebiliriz sosyal medyada? Bahsettiğiniz gerçi ama daha böyle spontane bir şey konuşabilir miyiz?
Ölçümüz sosyal medya ile ilgili, evet. İşte bunu birazcık daha bir sorun olarak biz aslında Uluslararası Genç Derneği bünyesinde sorumlu sosyal medya seferberliği diye bir projeyle düşünmeye, konuşmaya. Aslında bu bizim hep böyle üzerinde sık sık durmamız gereken bir konudur. Muhtemelen bundan sonraki programlarımızı da inşallah ele almaya gayret edeceğiz. İstersen onu ikinci bölümde hem bu soruyu üzerinden yola çıkalım, hem de konuğumuza o noktada söz verip ne yaptıklarını anlamaya çalışalım. Biraz sonra tekrar beraber olacağız kıymetli dinleyiciler. Genç Zaman'ın ikinci bölümünde tekrar beraberiz kıymetli dinleyiciler. Erkam Radyo'da kalbimizin frekansında her çarşamba 19'da 20 arasında gençlerle genç gündemi nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Bu programımızda bugünden itibaren programımızın asistanı olarak ifade edebileceğimiz Salih Yüzgenç kardeşimiz var. Onu ilk bölümde takdim etmiştik. Şimdi de bir başka konuğumuz var. Onu takdim edelim. Alaaddin Serhan Yaman. Alaaddin'cim hoş geldin.
Hoş bulduk.
Alaaddin Serhan Yaman, Uluslararası Genç Derneği'nin Sorumlu Sosyal Medya Seferberliği adlı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürüttüğü projesinin sekreterliğini yürütüyor. Biraz sonra onunla daha geniş bir hasbihal yapıp bu sorumlu sosyal medya ne demektir, bu konuyla ilgili bilgi almaya çalışacağız. Ama ondan evvel Salih'in ilk bölümde sorduğu bir soru vardı. Onu tekrar bir alabilir miyiz Salih'cim?
Evet abi. İlk bölümde sosyal medyanın sorunlarıyla alakalı konuştuk yine. Sosyal medya ile alakalı bir araştırma var. Sosyal medya gençleri mutsuz ediyor şeklinde. Bu anlamda şöyle bir soru sormuştum ben de. Denge olarak, ölçü olarak kendimize neyi alabiliriz, neyi görebiliriz? Tabii geniş bir ifade olabilir bu ama daha böyle net, daha önümüze koyabileceğimiz bir şey. Hani hatırladıkça bizi birazcık böyle falan dedirtecek bir şey ne olabilir?
Aslında onunla ilgili, yani şu dediğin konu çok geniş bir mevzu Salih'cim. Bununla ilgili muhtemelen biz önümüzdeki dönemde çok bu konuyu geniş etraflıca almak durumundayız. Çünkü gençler sosyal medyada yaşıyorlar tabiri caizse. Belki şöyle bir kısa cümle hemen baştan söyleyebiliriz. Sosyal medyada olup olmamak meselesi değil aslında mesele. Mesele sosyal medyada temiz kalıp kalmamak meselesi. Sosyal medyada temiz kalmak zorundayız. Burada olmayalım demiyoruz. Zaten gençlerin şu anki haline, tavrına bakarak, orada yaşadıklarını şahit olarak bunu söylemenin de çok bir anlamı yok. Ama orada temiz kalıp kalmamak mevzusunda hakikaten ciddi bir bilinç uyandırmak durumundayız. İşte tam da bu cümleden olmak üzere, o bilinci uyandırmaya matuf bir projeden bahsetmek üzere Alaaddin kardeşimiz burada. Alaaddin, önce bir kendini tanıtarak başlar mısın lütfen?
Evet, selamünaleyküm. Ben Alaaddin Yaman. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 3 seneden beri Uluslararası Genç Derneği'nde çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah bu senede Gençlik Spor Bakanlığı'nın finanse ettiği ve derneğimizin organize ettiği Sorumlu Sosyal Medya Seferberliği projesini yürüteceğiz inşallah.
Ne kadar zamandır İstanbul'dasınız Alaaddin'ciğim?
2 yılı doldurdum. Şu an 2,5
yıl. Memleket neresi?
Safranbolu'yum ben de.
Safranbolu, evet. Çok güzel. Burada nerede kalıyorsun?
Burada yine Genç Derneğimizin çalışmalarına katılan arkadaşlarımızla bir evimiz var. Orada Üsküdar'dayız.
Dinliyorlar mı seni şu anda?
Onlar da evet, heyecanla radyolarının başında bizleri dinliyorlar.
İyi, onlara da selam gönderelim buradan. Kardeşlerimiz inşallah beraber kalırlarken hakkın, sabrın tavsiye edildiği, birbirlerine hakkı sabrı tavsiye ettikleri o mekanlarda kendi hem maddi hem manevi gelişimlerine katkıda bulunacak gayretlerin içerisinde olurlar diye dua ediyoruz. Her birini Allah'a emanet ediyoruz. Evet, projemizin tam olarak içeriği nedir? Sosyal medya seferberliği, sorumlu sosyal medya seferberliği. Evet.
Sizin de biraz önce dediğiniz gibi biz sosyal medyayı dışlamıyoruz. Sosyal medya günümüzün bir gerçeği. Yani gittiğin yer senindir. Şimdi biz eğer sosyal medyayı benimsemezsek, sosyal medyaya gereken önem vermezsek bu büyük güçten mahrum kalacağımızı düşünüyoruz. Ve bu büyük gücün de bizim aleyhimize de kullanılabileceğinin farkındayız. Bunun için biz sosyal medya sayfasını ikiye ayırıyoruz. Sağ tarafa sosyal medyanın bize kazandırdıklarını yazıyoruz. Sol tarafa ise sosyal medyanın bize kaybettirdikleri ve hatta kaybettirmesi muhtemel olan şeyleri, yani tehditleri yazıyoruz. Yani
fırsat ve tehditler diye böyle bir işletme analizi yapıyorsunuz.
Aynen, yani. Aynen. Yani sayfa ikiye ayırıyoruz, bir tarafa fırsatları, bir tarafa tehditleri yazıyoruz. Bizim sorumlu sosyal medya seferberliği projesiyle yapmak istediğimiz şey, tehditleri nasıl fırsata dönüştürebiliriz? Veyahut da tehditlerden nasıl daha az zararla, yarayla çıkabiliriz?
Evet. Ya bu söylediklerin bana hemen bu gezi olaylarını hatırlattı. Twitter'la neredeyse hükümet düşürüyorlardı yani bir dönem. Evet. Böyle ilginç bir şekilde oradan çıkan yalanın, tezviratın haddi hesabı yoktu. Çok ciddi bir efendim orada sosyal medya kullanımı gördük biz. Ve bunun gayri ellerde, ayar ellerde nasıl bir silaha dönüşebileceğini de bizzat görmüş olduk. Nitekim ondan sonra bir bilinç de başladı yani sosyal medya ile ilgili. Ya biz burayı çok ihmal etmeyelim. Burası ile ilgili alınacaksa tam da sizin dediğiniz gibi fırsat ya da tehdit açısından bunu değerlendirelim diye bir yaklaşım da az çok cari olmaya başladı. Umarız bu birazcık daha artar.
İnşallah inşallah.
Siz burada tabii gençlere mi ulaşmaya çalışıyorsunuz? Gençler Anadolu'da zannediyorum projenin farklı ayakları var. Anadolu'da farklı illere gideceksiniz. Gençler değil mi temel buradaki?
Yani bizim zaten Uluslararası Genç Derneği olarak hani genç tanımımız hani kemik yaşı olarak genç değil. Gönlü genç olan herkese hitap ediyoruz. Yani bu doğrultuda bizi bulan, bize dokunan herkes yine bizim paydaşımızdır diyebiliriz.
Ya biz bir tür sosyal medya bilinci vermek istiyorsunuz aslında değil mi?
Evet evet. 7'den 70'e sosyal medya bilincini kazanmak isteyen herkes programımıza davet ediyoruz.
Ne yapıyorsunuz? Mesela geçenlerde Ankara'da yaptınız ilk ayağın herhalde. Nerelerde yapacaksınız ve ne yapıyorsunuz? Onu biraz anlatabilir
Şimdi
miyiz?
Şimdi programımız 8 ayaktan oluşuyor. Dilerseniz bunları sayayım. İnşallah Ankara'da programımızı gerçekleştirdik. Elhamdülillah gayet coşkulu güzel bir program yaptık. İnşallah 12-13 Aralık'ta Denizli'de olacağız. Hemen bir hafta sonra da 19-20 Aralık'ta Konya'da bulunacağız inşallah. Ve Samsun, Kayseri, Erzurum, Kahramanmaraş ve İstanbul'da da programlarımız, çalıştaylarımız olacak. Dilerseniz programlarımızın içeriğine dair biraz bilgi vereyim. Şimdi sosyal medyada yeni bir mecra dedik. Bu mecranın da farklı alt dalları veyahut da imkan ve tehdit olarak nitelendirebileceğimiz hani farklı bölümleri var. Bu doğrultuda yine sosyal medya ve Türkiye, sosyal medyada hani sosyal medyanın Türkiye üzerindeki yansımaları ve hatta bu sosyal medyayı Türkiye'de ne kadar kişi kullanıyor, hangi doğrultuda kullanıyor onlara bakıyoruz. Mesela çok ilginç bir örnek var. Türkiye'de 38.9 milyon kişi internete ulaşıma sahip, internet kullanabiliyor ama 39 milyon kişinin de Facebook'u var. Yani internet kullanan sayısından fazla Facebook kullanıcısı var ülkemizde.
İlginç. Yani 40 milyon kişi neredeyse internet kullanıyor diye bir istatistik var. Ama 40 milyon kişinin de Facebook sayfası var.
40 milyon kişiden fazla yani. İnternet kullanıcısından fazla Facebook kullanıcısı var.
Bu insanların birer ikişer hesabı olduğunu mu gösteriyor?
Hem o hem de Facebook'a gösterilen artık teveccüh mü deriz çok.
Evet yani neredeyse internet var, kullanıcılığı evet. Facebook kullanıcılığı gibi bir anlama gelmiş. Evet. Başka ne var? Yani Türkiye ayağı ile ilgili bilgiler veriyorsunuz programda.
Evet, Türkiye ile dünya ile ilgili bilgiler veriyoruz. Biliyorsunuz Facebook'un kullanıcı sayısı 1 milyarı aşmış durumda.
Neredeyse bir dünya efendim nüfusunun 6'da 1'i yani değil mi? Her 6 kişiden birinin bir Facebook hesabı var.
Evet.
Ne kadar ilginç. Evet.
Bunun yanında yine sosyal medyanın kamera arkası. Yani aslında ne yapmak istiyorlar veyahut da nereye ulaşmak istiyorlar? Biraz önce dediğiniz ya raporda da bizi nereye çekmek istiyorlar?
Sosyal medyanın niyetini sorguluyoruz.
Sosyal medyanın niyetini sorguluyoruz.
Evet.
Bu doğrultuda yine sosyal medya uzmanlarımız çalıştaylarda bizi bilgilendiriyorlar.
Yani anladığım kadarıyla sosyal medyayı sadece teknik boyutuyla değil, o özellikle sosyal gençlere ulaşma noktasındaki boyutuyla değerlendirme yetkisine, yetisine sahip uzmanları alıyorsunuz. Ankara gibi, işte Denizli gibi, Konya gibi, Kayseri gibi merkezlerde gençlerle buluşturuyorsunuz. Doğru mudur?
Doğrudur. Sosyal medya uzmanlarımızı yine Türkiye'nin muhtelif illerinde gençlerle buluşturmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ve sonrasında şimdi en çok üzerinde durduğumuz mesele var. Sosyal medya ve kişisel mahremiyet. Yani bu konuyu çok atlıyoruz. Ancak sosyal medya deyince kişisel mahremiyetimizi çok göz ardı ediyoruz. Yani bu şuna benziyor. Siz bütün evinizin kapısını herkese açıyorsunuz. Sizin evinizde istediği gibi dolaşabiliyor insanlar. Fotoğraflarınızı bakabiliyor, albümlerinize bakabiliyorlar. Bütün odanızda gezebiliyorlar. Bütün kişisel eşyalarınıza dokunabiliyorlar. Arkadaşlarınızla birebir temasa geçebiliyorlar. Yani bu tamamen hani korkunç bir boyuta ulaşabiliyor.
Biraz bir provokatif bir soru sorayım. Bunun neresi zararlı Alaaddin'cim? Niye bundan rahatsız oluyorsunuz? İnsanlar evlerini açmak istemişler. kendilerini bir şekilde ifşa etmek, teşhir etmek istiyorlar. Bu neresi zararlı?
Ben insanların bunu tam manasıyla anlayabildiğini düşünmüyorum. Ya veyahut da kendim için de söylüyorum bunu. Yani Facebook'ta duvarını diğer insanlara açmak veyahut da tüm bilgilerini onlara vermek ile bu evinin kapısını ardına kadar açmak sorusunu hani tam olarak bir araya getirebildiklerini düşünmüyorum. Hani evin kapısını açar mısın diye sorduğunda tabii ki hayır diyecektir. Yani delirdin mi diyecektir. Ama
anladım. Yani sosyal medyada paylaştığının aslında çok ciddi bir teşhir olduğunun farkında değil diyorsun yani.
Evet, biz de bu farkındalığı vermeye çalışacağız
çok
inşallah.
Çok güzel. Sen ne düşünüyorsun Salih'ciğim? Hani fotoğrafları paylaşıyor, her türlü kendine ait materyali insanların gözünün önüne koyuyor. Bunun neresi zararlı diye biraz bir provokatif bir soru sormuştum. Bu konuda sen ne düşünüyorsun?
Ben biraz meydandan cevap vereyim abi. Biz şimdi bazen arkadaşlarla da bazen kafelere gidiyoruz. Oturmaya, çay içmeye, muhabbet etmeye gidiyoruz. Orada dikkatimi çeken bir şey oluyor. Bir program var. Programda yer bildirimi yapıyorsunuz. Daha sonra yaptığınız yer bildiriminden orada yer bildirimi yapan diğer insanları görebiliyorsunuz.
Yer bildirimi yapmak derken yani oturuyorsunuz bir kafeye.
Evet.
Cep telefonunuzdan ben şu anda bu kafedeyim diye bir programdan aslında
Çek yapıyorsunuz.
Bütün dünyaya ilan ediyorsunuz.
İlan ediyorsunuz.
Çekin diyorlar ona da.
Çekin diyorlar.
Bu arada tabii aynı mekanda çekin yapmış başka insanları da görüyorsunuz. Evet. Evet.
Onları da görüyorsunuz. Daha sonra gördüğünüz kişi tabii genellikle bu karşı cinsle olan münasebetler şeklinde oluyor. Gördüğünüz kişiyi diğer sosyal medya hesaplarından da takip alabiliyorsunuz. Buna da imkan sağlıyor. Ben çevremde maalesef şahit oluyorum bazen böyle şeylere. Ve diyorum ki gerçekten hani bazı şeyler ucuzladı. Bazı hassasiyetler ucuzladı. Ama böyle programları, böyle teknolojiyi, işte akıllı telefon, işte yüksek teknolojili aletler bu tip şekilde kullanmak acaba bize ne kadar faydalı? Çünkü teknoloji, bilim bizim için büyük bir nimet. Allah'ın bize vermiş olduğu büyük bir nimet. Ama biz acaba hangi amaçlar için kullanıyoruz?
İşte burada niyetini sorgulamak gerekiyor. Evet. Yani sosyal medya araçlarının mecralarını ortaya koyan insanlar hangi niyetle ortaya koyuyorlarsa zamanla ilginç bir şekilde onu kullananlar da o niyete doğru evriliyorlar. Bu çok ilginç bir şeydir. Yani mesela zamanında şöyle bir şey anlatılır. Yüzyılın başında New York'ta Manhattan bir adadır o. New York'un çok merkezi bir yeri şu anda orası. Oranın o ana karayla bağlantısını yapacak tünelleri yaptıran vali otobüslerin girmesine engel olacak küçüklükte yaptırmış otelleri, tünelleri. Niye? Çünkü genelde orta sınıf ya da alt sınıf düşük gelirli insanlar otobüsle giden insanlar ve bunların kısmı azamı da siyahlar. Dolayısıyla bir gelir şeyi var zaten, farklılaşması var. Yani üst düzey gelir, arabaya sahip olacak, kendi özel arabasına sahip olabilecek insanlar zaten beyazlar. Siyahların böyle bir imkanı yok. Dolayısıyla siz tünellere otobüslerin girmesini engelleyerek aslında Manhattan'a bir zamanlar bizim Tan Doğan soyadlı valimizin efendim Ankara'nın Kızılay Meydanı'na kasketlileri, şalvarlıları sokmaması gibi o meydana siyahları sokmamış oluyorsunuz. Bu aslında bir teknolojik determinizm. Yani teknolojinin belirleyiciliği, oradaki o teknolojik alet seçimi, tünelin boyutunun seçimi aslında o insanların bir tür efendim ayrışmasına zemin hazırlıyor. Burada da şimdi sosyal medyanın niyeti, işte kız arkadaş bulmak niyetiyle yola çıkmış bir programcının ortaya koyduğu program size acaba başka bir şey buldurur mu? Çok ondan emin değilim. Aynı şekilde check-in yapıyorsunuz, ben buradayım diyorsunuz. Biz bunu kısmen mesela yine Uluslararası Genç Derneği bünyesinde yapmış olduğumuz faaliyetlerde olumlu bir noktada kullanabilir miyiz diye şöyle bir şey yapmıştık. Mesela dinlenin.com diye bir site açmıştık. Bir dönem onu hatta Genç Dergi'nin kapağından da verdik. Buradan Fatih Çal kardeşimize selam ediyoruz. O projeyi atlamamasını, o projeyle ilgili geliştirmelere devam etmesini de buradan kendisine arzu ediyoruz. Şöyle bir şey yapmıştı Fatih. Bu akıllı telefonlardaki uygulamalar gibi bu herhangi bir yerde bulunduğunuz yerde o bizim programımızı açtığınız andan itibaren size mekan soruyor. Diyelim Üsküdar'dasınız. Üsküdar'da bulunduğunuz mekanda yani diyelim 5 kilometrelik bir alan içerisinde o gün hangi sohbetlerin, seminerlerin, konferansların bu tür bize faydalı olabilecek, dinlenmemize vesile olacak. Hem ruhen dinlenmemize hem de dini anlamda bilgilenmemize vesile olacak faaliyetlerin, aktivitelerin yer aldığı o 5 kilometrelik alan içerisindeki bütün seminerlerin efendim listesini verecek bir program olarak onu tasarlamıştık, kurgulamıştık. Onu bir site olarak devam ettiriyoruz ama bunu belki geliştirip çok daha yaygınlaştırmak lazım. Ama işte burada da şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Yani siz ne kadar güzel niyetle bunu ortaya koymaya çalışırsanız çalışın, sonuçta nefsin hoşuna giden daha böyle afilli, cafcaflı işte bu tür paylaşımlar, kafelerin de karışık, kafaların da karışık olduğu paylaşımlar çok daha revaç buluyor.
Evet.
Demek ki diyor, oradan şöyle bir sonuca varıyorsunuz. Baştan bu teknolojileri üretenlerin niyetleri, o kurgular zamanla insanları da belli hayat tarzlarına yönlendiriyor. Bu da tabii bizim üzerinde düşünmemiz gereken ayrıca bir konudur. Niyeti çok sahih değil yani sosyal medyanın. Tekrar Alaaddin'e dönelim. Alaaddin'cim, bir program yaptınız. Ankara izlenimleri nasıldı? Yani Ankara'da nerede yaptınız programı? Katılım nasıl oldu? Bununla ilgili neler diyeceksin?
Ankara'da programı Türkiye Diyanet Vakfı'nın KAGEM adlı bir kuruluşu var. Kadın Aile Gençlik Merkezi.
Kadın Gençlik Merkezi, evet.
Evet, Kadın Aile Gençlik Merkezi KAGEM'de programımızı icra ettik.
Kızılay'da zannediyorum yerde.
Kızılay'da, evet.
Evet, güzel bir yerleri var.
Merkezi,
altında böyle
merkezi
güzel kafeleri var. Çok güzel.
Evet, gerçekten çok güzel tasarlamışlar, güzel yapmışlar. Allah razı olsun. Buradan da tekrar teşekkür ediyoruz.
Ne kadar katılım oldu?
100 kişiye yakın bir katılım oldu. Yine beklediğimiz orandaydı. Biz de hani katılımı genelde bu seviyede tutmak istiyoruz. Çünkü programın sonunda yaptığımız bir interaktif katılım ve beyin fırtınası bölümümüz var. Bu bölümde de yine sosyal medya uzmanlarımız katılımcıların karşısına geçiyorlar ve karşılıklı soru cevap şeklinde interaktif katılıma mahal verecek şekilde bir program yapıyoruz. Bunun sonunda da aldığımız notlardan inşallah program sonunda, yani tüm projeyi kapatırken, bir kaynak kitap ortaya çıkarmak niyetindeyiz.
Çok güzel. Çok güzel. Burada tabii ana başlıklar, biraz önce de saymaya çalıştın ama sosyal medyanın Türkiye'deki görünümü,
sosyal
dünyadaki
medyanın,
görünümü.
Evet, sosyal medyanın kamera arkası.
Kamera arkası.
Sosyal medyanın niyeti.
Sosyal medya ve mahremiyet, değil mi?
Sosyal medyanın imkanları, tehditleri.
İmkanları ve tehditleri. Evet. Mahremiyet algısının değişimi. Demin sana bir provokatif soru sordum diye söylediğim şey aslında, yani niye biz rahatsız oluyoruz ki insanların kendilerini teşhir etmesinden? Şimdi bir yaya geçidi düşünelim. Yaya geçidi, ben kendi kendime cevabı vermiş olayım. Yani o aslında provokatif ifadesiyle oradaki o soruya katılmadığımda kendim ifade etmiş oldum aslında. Bir yaya geçidi düşünelim. Yaya geçidinden birisi geçiyor. Normalde yaya geçidinden geçen birisini gören sürücülerin durmaları gerekiyor. Çünkü o tür bir trafik kuralı var. Durmadı bir tane taşıt ve oradaki yaya geçidinden geçmekte olan yayaya çarptı. Hafifçe çarptı. Yaya kalktı ayağa ve dedi ki, ya tamam, ben senden şikayetçi değilim. Kamu buna rağmen o sürücüye dava açmak zorunda. Çünkü orada sadece yayaya verdiği zarar değil, orada bir kamu tarafından konmuş, kamu idaresi tarafından konmuş bir kuralı ihlal ettiği için. Yani orada yaya geçidini kullanmakta olan bir yayayı kullanırken, işte o yaya geçidini kullandığı için aslında bir kamu kuralı ihlali var. Bu da ne anlama geliyor? Kamunun velev ki yaya şikayetçi olmasa bile ona dava açmasını gerektiriyor. İşte aynen sosyal medya kullanımı da böyle. Ben bir fotoğraf paylaşıyorum, İstediğimi efendim veririm, paylaşırım diyebilirsiniz. Ama aslında sizin ortaya koyduğunuz o teşhir ettiğiniz materyal ya da fotoğraflarınız ya da özel eşyalarınız sadece sizinle ilgili bir alanı örseliyor değil, kamunun genel mahremiyet algısını örseliyor. Ve bu bir şey haline geliyor, bir tür kötünün genelleşmesi anlamına geliyor ki aslında mahremiyet bu açıdan sıkıntılı bir alan, yani sosyal medyada. Evet, biraz ben fazla konuştum yine, kusura kalmayın. İsterseniz toparlayalım.
Evet, hemen toparlayalım. Bir bölümümüz daha var, bu da ilginç. Ben de daha bu programla tanıştım buna. Sosyal medya ve nazar. Sosyal medya ve nazar. Hani bu dediniz ya, biraz yani gittiğiniz yerler check-in yapıyorsunuz, yediğiniz yemekleri paylaşıyorsunuz. Bunları da yine Kur'an'dan ve hadisten örneklerle sosyal medya ve nazar konusu da açıklanıyor.
Sosyal medya ve nazar.
Evet, çok ilginç. Ben de burada tanıştım.
Bir ara şey yapalım ya. Burada konuşalım sosyal medya ve nazar meselesini. Onu kim veriyor Alaaddin?
Bunda Serhat Altınevlek.
Tamam, Serhat'ı çağıralım buraya. Serhat da bizim burada islaminsan.com sitemizdeki çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Çok ilginç bir konu sosyal medya ve nazar. Onu da bir gün kendisiyle burada olmazsa konuşuruz.
İzninizle ben sözlerimi toparlayayım. Şimdi programlarımız sonunda katılımcılara katılım sertifikası takdim ediyoruz ve programlarımız tamamen ücretsiz. Son olarak da şunu söyleyeyim. Ayrıntılı bilgi, iletişim ve online başvuru için gencdernegi.org sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Arkadaşlarımıza buradan özellikle bu illeri tekrar bir sayalım. Bundan sonraki programların olacağı iller
bundan
neler?
Sonra inşallah 12-13 Aralık'ta Denizli programımız olacak. 19-20 Aralık'ta Konya programımız olacak. Sonrasında ikinci dönem Samsun, Kayseri, Erzurum, Kahramanmaraş ve İstanbul programlarımız olacak.
Onların daha tarihleri belli olmadı.
Belli olunca
yerleri ve tarihleri.
Sosyal medya hesaplarımızdan inşallah bizleri takip edin.
Yani insanlar aslında sosyal medyaya bir taraftan da teşvik ediyorsunuz Alaaddin'cim yani çaktırmadan.
Tabii
böyle bir şey söyleyebilir miyiz?
Sosyal medya bir gerçek. Bunu kesinlikle biz karşımıza almayız. Bunun bilinçli kullanılması için
çok
neler
güzel
yapabiliriz?
Sosyal medyada olup olmamak meselesi aşılmış bir meseledir. Sosyal medyada temiz kalıp kalmamak meselesi aşılmayacak mevzudur. Bizim üzerine durduğumuz konu da bu zaten değil mi? Tamam işte bu çok güzel bir. Evet Salih'im programı bitirelim istersen. Senin söyleyeceklerin son olarak.
Sosyal medya.
Programımıza hoş geldin bugün. Dolayısıyla bu ilk programın olduğu evet için sana evet tekrar hoş geldin diyelim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İnşallah güzel bir program olmuştur diyorum. Sosyal medya gerekli bir şey. Kullanımı açık bir şey. Herkesin kullanımına açık bir şey. Bundan bir ölçüyle, bir dengeyle inşallah bu programın bahsettiği niteliklerle faydalanalım diyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
Evet biz de hepinize sevgiyle saygıyla veda ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün konuklarımız Alaaddin Serhan Yaman ve Salih Yüzgenç'ti. Salih Yüzgenç de bundan sonra hep programımıza beraber olacağız. Bugün sosyal medyayı konuştuk. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hayırla kalın, hayırda kalın efendim.